SBS Türkçe'ylesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/Turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'ylesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 8 Nisan 2022 Cuma. SBS Türkçe'de haftanın son yayınına hoş geldiniz. Bugün size Melbourne'deki stüdyomuzdan canlı olarak sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğaz Adalıların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan seçim dönemine giren Avustralya siyasetiyle ilgili bölümlerimiz olacak. Başbakan Scott Morrison'ın en geç pazar günü federal seçim tarihini açıklaması bekleniyor. Programın ikinci yarısında her cuma olduğu gibi gazeteci Yavuz Oğan'la Türkiye gündeminin en önemli gelişmelerini inceleyeceğiz. Programın sonuna doğru da spor bölümümüz var. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız İsmail Kayhan'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Avustralya, 20 zırhlı araçtan oluşan askeri malzeme yardımının ilk partisini bugün uçakla Ukrayna'ya gönderiyor. New South Wales'te yoğun yağışların neden olduğu seller nedeniyle 23 bölgede halka evlerini terk etmeleri çağrısı yapıldı. Bir kişi sel sularında hayatını kaybetti. Türkiye, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davasını kapatarak davayı Suudi Arabistan'a devretme kararı aldı. Avustralya, 20 zırhlı araçtan oluşan askeri malzeme yardımının ilk partisini bugün uçakla Ukrayna'ya gönderiyor. İlk parti, Bushmaster adıyla anılan 3 zırhlı araçtan oluşuyor. Bushmaster, Avustralya ordusunun Afganistan'da yoğun olarak kullandığı bir araç. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, geçen hafta canlı yayınlanan Avustralya parlamentosuna yaptığı konuşmada Avustralya'dan Bushmaster göndermesini istemişti. Savunma Bakanı Peter Dutton, bağış olarak Queensland'daki bir askeri üsten gönderilecek zırhlı araçların değerinin 50 milyon dolar olduğunu söyledi.
The idea will be to provide that support to keep people safe and to repel the Russians as quickly as possible from the Ukrainian territory.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Borodyanka kasabasındaki durumun Buça'dan çok daha kötü olduğunu söyledi. Borodyanka bir ay süreyle Rus işgali altında kalan Buça'ya çok yakın bir kasaba. Rus askerlerinin Buça'da 300 sivili öldürdüğüne, bunlardan 50'sinin infaz edildiğine inanılıyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı, NATO üyesi ülkelerin katıldığı toplantıda Rusya'nın ülkenin doğusunda başlatmaya hazırlandığı saldırının 2. Dünya Savaşı'nda görülen manzaralara benzeyeceğini söyledi. NATO ülkeleri Rusya'nın Donbas bölgesinde başlatacağı saldırı öncesinde Ukrayna'ya yapılan silah yardımının artırılması konusunda anlaştı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, NATO ülkelerinden silah sevkiyatını hızlandırmalarını istedi, aksi halde çok daha fazla insan öleceğini öne sürdü.
The battle for Donbas will remind you of Second World War with large operations, maneuvers, involvement of thousands of tanks, armored vehicles, planes, artillery.
Rusya Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarıldı. Rusya kararı protesto ederek konseyden ayrıldığını ilan etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Ukrayna'nın Buça kasabasında Rus askerlerinin gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerinin ortaya çıkması üzerine verilen önergeyle Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılması 93'e karşı 24 oyla kabul edildi. 58 ülke oylamaya katılmadı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Rusya temsilcisi Gennady Kozmin, gerçekte insan haklarını ihlal edenlerin Rusya'nın konseyden çıkarılması yönünde oy kullanan ülkeler olduğunu öne sürdü.
The Russian Federation considers the resolution adopted by the General Assembly on the suspension of the membership of the Russian Federation in the Human Rights Council as an illegitimate and politically motivated step.
Rusya 2011 yılında Libya'nın çıkarılması ardından İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılan ikinci ülke oldu. Öte yandan Rusya, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ilan ettiği yaptırımlara tepki olarak aralarında hükümet ve parlamento üyelerinin de bulunduğu Avustralya ve Yeni Zelanda yurttaşlarına yaptırım uygulama kararı aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın da aralarında bulunduğu 228 Avustralya yurttaşına Rusya'ya giriş yasağı konduğu bildirildi. Avustralya'da başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olmak üzere bir dizi kişi ve kuruma yaptırım kararı almıştı. New South Wales'te yoğun yağışların neden olduğu seller nedeniyle tahliye kararı çıkarılan yerleşim bölgelerinin sayısı artmaya devam ediyor. Rakam 23'ten fazla. Binlerce New South Wales'li sel korkusuyla uykusuz bir gece geçirdi. Meteoroloji bürosu sahil kesiminde yağışın bugün azalacağını açıkladı. Sydney'e bugün 20, yarın 15 milimetre yağış düşmesi bekleniyor. Seller nedeniyle eyalet çapında en az 24 okul bugün kapalı kalacak. Güneybatıda Camden yakınlarındaki Cobbitty'de sel sularına kapılan bir araçta sürücünün cesedi bulundu. Acil Hizmetler Başkan Yardımcısı Dan Austin, özellikle okulların tatile girmesiyle halkın uyarıları yakından izlemesi gerektiğini söyledi.
This is a highly dynamic situation. These events are moving exceptionally quickly. We ask them to be absolutely mindful.
Queensland Başbakanı Anastasia Palaszczuk, sellerin etkili olduğu son 6 haftada Brisbane nehrinden 6700 ton enkaz, 60 araba ve 40 adet yerinden sökülmüş kişilere ait küçük iskele çıkarıldığını açıkladı. Tanzanya Başbakanlığından istifa eden Peter Goodwin'in yerine Başbakan Yardımcısı Jeremy Rockliffe seçildi. Liberal Parti milletvekilleri bu sabah yeni başbakanın kim olacağına karar verdi ve tek aday olan Rockliffe başbakan seçildi. Eski Başbakan Goodwin pazartesi günü beklenmedik bir kararla görevinden istifa etmişti. Son 24 saatte New South Wales'te COVID-19'dan 8 kişi hayatını kaybetti, 20.396 yeni vaka belirlendi. Victoria'da 4 kişi hayatını kaybetti, 11.192 yeni vaka belirlendi. Queensland'da da ölü sayısı 9, vaka sayısı 10.092 oldu. Avustralya'nın en büyük 4 bankası, Mayıs ayında yapılacak seçimlerden sonraki ilk 6 ayda faiz oranlarının en az 4 kez artacağını beklediklerini açıkladı. Resmi faiz oranlarında artış, bankalardan ev kredisi alanların geri ödemelerinde artış olacağı anlamına geliyor. 4 banka, Merkez Bankası'nın ilk faiz artışını 7 Haziran'da ilan edeceğine inanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez siyah bir kadın yüksek mahkemeye atandı. 51 yaşındaki Ketanji Brown Jackson'ı yüksek mahkeme üyeliğine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden seçti. Yüksek mahkeme üyeleri atandıktan sonra görevden alınamıyor ve kendisi ayrılmadığı koşullarda ömür boyu mahkeme üyesi olarak kalıyor. Atama dün Senato'da onaylandı ve Jackson 53'e karşı 47 oyla yüksek mahkeme üyesi oldu. Pakistan Yüksek Mahkemesi Başbakan İmran Khan'ın parlamentoyu feshedip erken seçime gitme kararını bozdu. Khan, hakkında yapılacak güvenlik oylamasını önlemek için pazar günü parlamentoyu feshedip erken seçime gidileceğini açıklamıştı. Khan, muhalefeti Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapıp kendisini iktidardan düşürmeye çalışmakla suçluyor. Muhalefet, başbakanın parlamentoyu fesh kararına yüksek mahkemede itiraz etti. Mahkemenin itirazı haklı bulmasıyla yarın Başbakan Khan hakkında güven oylaması yapılacak. Muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi lideri Şahbaz Şerif, mahkeme kararının Pakistan demokrasisi için bir zafer olduğunu söyledi. İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü. Saldırgan kalabalık bir alışveriş merkezinde çevrede bulunanlara ateş açtı ve en az 4 kişiyi de yaraladı. Saldırganın amacı şu aşamada bilinmiyor. Geçen bir ayda İsrail'de meydana gelen saldırı olaylarında 13 kişi hayatını kaybetti. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Türkiye, 2018 yılında Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın davasını kapatarak davayı Suudi Arabistan'a devretme kararı aldı.
26 sanıklı dava Adalet Bakanlığı'nın da onayıyla kapandı. Muhalefet davanın kapatılmasının arkasında gizli anlaşmalar olduğuna inanıyor.
Yarın Suudi Arabistan'dan hangi swap'ı yapacaksınız, hangi doları alacaksınız?
Muhalefet temsilcileri davanın 50 milyon dolar karşılığında Suudilere satıldığı iddiası dahil Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorular yöneltti.
Bu skandalın altına ne uğruna imza attın? Bunu da milletle paylaşacak.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devredilmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zikzak çizmesinin göstergesi olduğunu söyledi. Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz kararın iptali için mahkemeye başvurdu. Cengiz hükümetin davadan döndüğünü ama kendisinin dönmeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlerle buluştuğu iftar programında sosyal medyayı hedef aldı. Erdoğan sosyal medya organlarının yaygınlaşmasıyla evlatlarımız yabancı kültürün etkisi altına daha çok girmeye başladı dedi. Erdoğan OECD verilerine göre Avrupa ülkeleri içerisinde en az stres yaşayan öğretmenlerin Türkiye'deki öğretmenler olduğunu da ekledi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu et ve süt kurumundan randevu istediğini ancak kendisine cevap verilmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu bugün kurumu ziyaret edeceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu daha önce Merkez Bankası'nın da aralarında olduğu bazı kurumları ziyaret etmek istemiş, randevu alamayınca kapılarına gidip basın toplantısı düzenlemişti. Et ve süt kurumu son zamanlarda aşırı artan et fiyatları dolayısıyla gündemde olan bir kurum. Cumhuriyet Halk Partili Yıldırım Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ortaya attığı, altı muhalefet liderinin gerçekleştirdiği toplantıda hazırladığı ortak metni, düzeltmesi için yabancı bir büyükelçiye gönderildiği iddiasını meclis gündemine taşıdı. Kaya, İçişleri Bakanlığı 6 siyasi partinin faaliyetlerini yasalara aykırı olarak izlemekte midir? Milli İstihbarat Teşkilatı, Cumhuriyet Halk Partisi'ni mi izliyor sorusu yöneltti. Kobani davası duruşmasında konuşan Halkların Demokratik Partisi eski lideri Selahattin Demirtaş, 9 Ekim 2014'te PKK lideri Abdullah Öcalan'dan not getirilmesinin İçişleri Bakanı ve MİT'in önerisi olduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak son bir yılda %200'leri aşan kira artışlarının önlenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne araştırma önergesi verdi. Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre Türkiye'de hanelerin gelirinin %61'i kiraya gidiyor. Ihlara Vadisi ve çevresi doğal sit alanı yeniden değerlendirme sonucu kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 4 bakan yardımcısını görevden aldı. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 36 kişi daha hayatını kaybetti. 9.354 kişi de koronavirüs tespit edildi. Para durumunu veriyorum. 1 Avustralya doları 1 lira 3 kuruş, 74 Amerikan 68 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumu da şöyle. Perth yağışlı 26, Adelaide güneşli 27, Melbourne parçalı bulutlu 23, Hobart güneşli 21, Canberra yağışlı 18, Sydney yağışlı 22, Brisbane ara sıra yağışlı 27 ve Darwin güneşli 34 derece olacak. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben İsmail Kayhan. Yayınımızın geri kalan bölümünde Nejat Başar'la birlikte olacaksınız.
Haber Bülteni için arkadaşımız İsmail Kayhan'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Sayın dinleyiciler, Sydney'de hava durumu kötü. Sydney çapında aşırı hava koşulları alarmı verildi. Ve haberlerde belirtildiği gibi arabasında sel sularına yakalanan bir kişinin de öldüğü bildiriliyor. Leedsvale, Sackville North, Ebenezer, Pittown Bottoms bunlar tahliye emri verilen bölgeler. Suların yükseldiği belirtiliyor bu bölgelerde. O yüzden dinleyicilerimizin dikkatli olması gerekiyor. Sel sularında 15 santimetre derinliğinde sel sularına kapılmanız durumunda arabanızın sel sularına kapılabileceği uzmanlar tarafından belirtiliyor. Bu uyarıları da dinlemek lazım. New South Wales çapında sel suları ve yoğun yağışların hafta sonu boyunca devam etmesi, biraz hafifleyerek devam etmesi de bekleniyor. Bu konuda da bilgi vermiş olalım. Birazdan Avustralya siyasetinde sık sık duyduğumuz bazı terimlerin ne anlama geldiğini inceleyen bir bölümümüz olacak. Eşek oyu veya demokrasi sosisinin ne anlama geldiğini merak ediyorsanız dinlemeye devam edin. Sonra da Avustralya siyasetinde en son gelişmeleri incelediğimiz bölüm olacak. Programın ikinci yarısında ise Türkiye siyasetine döneceğiz. Yavuz Doğan'la Cemal Kaşıkçı cinayetinde en son gelişmeleri ve Türkiye ekonomisinin durumunu konuştuk. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS radyo uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatalım. Sayın dinleyiciler, yayınımıza birkaç mesajla devam etmek istiyorum. Necdet Çimenli Bey'in mesajı şöyle: SBS Türkçe'nin hava tahminleri doğru çıktı. Aralıksız yağan yağmur Auburn ve Sydney'de otobüs ve trafiği aksattı. Seller 15 santimetreye yaklaştı. Şükür derken Ukraynalılara Tanrı'nın yardım etmesini diliyorum demiş Necdet Bey. Mahmut Bey yine Türkiye'de tecavüzcüler aklandı fakat tecavüzcüleri haber yapanlara yine büyük cezalar verdiler. Niye mi? Çünkü Diyanet öyle istemiş diyor Mahmut Bey. Ali D. Rumuzu dinleyicimizde Amerikan mandasını sevenler Erdoğan'ın manda yoğurduna kafayı takmış. Erdoğan sen ne yaptın? Rakı balık arkasından kaliteli bir şarap içseydin el üstünde tutulurdun yorumda bulunmuş Ali D. Rumuzu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, Avustralya'da seçimler deyince aklımıza gelen şeyler genelde partiler ve politikaları olmuyor. Bu bölümde demokrasi sosisinden eşek oyuna Avustralya siyasetini kendine özgü kılan terimleri inceliyoruz. Avustralya siyasetinde kullanılan bazı terimler sadece buraya özgü. Oy vermek için bunları bilmeye gerek yok ancak konuşulanları anlamak için bilmekte yarar var. Şimdi onları anlattığımız bölümü dinliyorsunuz. Demokrasi sosisinden pork barreling'e Avustralya siyasetine şekil veren terimler. Donkey vote yani eşek oyunu duydunuz mu hiç? Veya hustings, pork barreling. Birçok Avustralyalı bu terimler üzerine pek düşünmüyor ancak İngilizceyi sonradan öğrenen göçmenler için siyasi terimler öğrenmeleri gereken ikinci bir dil gibi. Federal seçimlerin yaklaştığı bu dönemde önce demokrasi sosisiyle başlayalım. Demokrasi sosisi sausage sizzle olarak da bilinen ve seçmenin seçim günü oy sandığında alabileceği sosisli sandviç aslında. Ama La Trobe Üniversitesi'nden Profesör Judith Brett'e soracak olursanız durum bundan ibaret değil.
A group of young people on social media used the term democracy sausage to...
Sosyal medyada bir grup genç seçim günü oy vermeden önce kahvaltı için nereden sosis alabileceklerini tartışırken demokrasi sosisi teriminin ortaya çıktığını ve oradan da bir anda yayıldığını söylüyor. Bir de donkey vote yani eşek oyu terimi var. Genel kanının aksine boş oy veya geçersiz oy değil son derece geçerli resmi bir oy anlamına geliyor. Griffith Üniversitesi'nden doçent Paul Williams anlatıyor.
Donkey vote is a ballot vote. But we think of donkeys as dumb creatures, so the idea is that
eşek oyu geçerli bir oy diyen uzman, eşeklerin aptal hayvanlar olarak bilindiğini söylüyor. Bazılarının sandığa gidip oy pusulasını aldığında siyasette ne olduğunu bilmiyorum, ilgim de yok. En çabuk ve basit şeyi yapıp çıkacağım dediğini söylüyor. Genelde en basit ve çabuk şey oy pusulasındaki listenin tepesinden başlayıp partiye veya adaya bakmadan kutucukları birden başlayarak sırayla numaralamak. Bir de hung parliament terimi var. Kabaca asılmış meclis diye çevirebiliriz. Mahkemede kullanılan hung jury teriminden geliyor. Jürinin dava hakkında karar verememesi anlamına geliyor. Hung parliament ise hiçbir partinin hükümeti kuracak sandalye sayısına ulaşamadığı zaman kullanılan bir terim. Bu durumda hükümeti kurabilmek için bağımsız vekillerin veya bir başka partinin desteğine ihtiyaç duyuluyor. Scott Morrison veya Anthony Albanese'nin On the Hustings terimi kullandığını duymuş olabilirsiniz. Hustings İngiltere'den gelen bir terim ve On the Hustings de seçim kampanyasında olmak anlamına geliyor. Bir de incumbent ve incumbency terimleri var. Seçim döneminde çok duyduğumuz incumbent kelimesi görevde olan anlamına geliyor. Doçent Paul Williams siyasette görevde olmanın, yani incumbent olmanın bazı avantajları olduğunun düşünüldüğünü söylüyor. Sonuçta görevi zaten yerine getiren biriyle henüz denenmemiş biri arasındaki fark bu. Mevcut liberal ulusalcılar hükümeti görevi şu anda yürütmekte, yani incumbent hükümet.
Changes of government are quite rare, and so some people say that's because there's an advantage of incumbency in Australia. Once you're in office, it's usually.
Avustralya'da hükümetlerin pek sık değişmediğini söyleyen Doçent Williams, genel kanının işi yapan kişinin tecrübe üstünlüğünün avantaj olarak görüldüğünü söylüyor. Avustralya siyasetinde bir kere bir pozisyonunu kazandığınızda yerinizi kaybedip başkasının gelmesinin çok nadir görüldüğünü, hükümetin değişmesi için önemli nedenler gerektiğini söylüyor. Bu yüzden de incumbency, yani görevde olmak önemli. Özellikle COVID pandemisi döneminde görevde olmanın avantaja dönüştüğünü, pandemi döneminde yapılan eyalet ve bölge seçimlerinde görevde olan hükümetlerin genelde kolayca kazandığını belirtiyor. Avustralyalıların pandemiyi yönetme tecrübesi olan hükümetleri değiştirmek istemediğini belirtiyor. Avustralya Ulusal Sözlük Merkezi Başkanı Amanda Logason, seçim döneminde kullanılan kelimelerin yaşadığımız bölgeden ve dönemden etkilendiğini söylüyor.
On the one hand, we sort of have things that are particular to our voting system, so we have things like above the line and below the line.
Avustralya'ya özgü below the line, above the line, yani çizgi üstü ve çizgi altı terimleri olduğunu, bir de yaşadığımız döneme özgü COVID pandemisi ve sonuçları hakkında kullanılan terimler olduğunu söylüyor. Özellikle Avustralya'yı etkileyen pandeminin ekonomik sonuçları, güvenlik kaygıları, sınır önlemleri ve birçok konunun terminolojiyi etkileyebildiğini belirtiyor. İsterseniz önce çizgi üstü ve çizgi altının ne anlama geldiğine bakalım. Oy pusulasında senato için çizgi üstü veya çizgi altında oy verme hakkınız var. Çizgi üstü oy vermek tek bir kutuyu işaretleyeceğiniz anlamına geliyor. İşaretlediğiniz partinin önceliklerine göre oyunuz değerlendirilecek. Çizgi altında ise en az 5 kutucuğu işaretlemeniz gerekiyor. Bu da aday öncelik sırasını sizin belirlediğiniz anlamına geliyor. Dr. Logis'in bir de son dönemde halk arasında kullanılan bir terimi takip ettiklerini söylüyor. Hortumu ben tutmuyorum. Bu terim 2019 orman yangınlarında Hawaii'de tatilde yakalanan Başbakan Scott Morrison'a dayanıyor. Geri döndüğünde yangınları söndürmek için hortumu kendisinin tutmadığını söylemesinin doğrudan yangınların söndürülmesine kendisinin katılmadığı anlamına geldiğini, ancak sonra da bu cümlenin Morrison'a karşı kullanıldığını söylüyor. O zamandan beri hem orman yangınları için hem de her tür olayda başbakanın sorumluluğun kendisinde olmadığını ve başkasında olduğunu söylediği her olayda kullanıldığını söylüyor. Son dönemde bir de kullanılan Mançuryalı aday terimi var.
We've seen that term come up recently in Parliament.
Siyasetin iki kutbundan da bu terimi kullananlar olduğunu belirten Logis'in, önce koalisyonun İşçi Partisi'ni Çin'e daha yakın olmakla suçlayarak karşı tarafı eleştirmek için kullandığını söylüyor. Terimin vatana ihanet teması taşıdığını ve bu açıdan bakınca son derece sert bir eleştiri olarak görülebileceğini söylüyor. Macquarie sözlüğüne göre siyasi destek için devlete ait parayı gerekenden farklı bir şekilde kullanmak anlamına gelen pork barreling terimi var bir de. Örnek vermek gerekirse bir siyasetçi Sydney'de bir seçim bölgesinde yaşayanlara seçilmesi durumunda bölgeye yeni yol yapacağını söylerse bu pork barreling oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen pork barreling terimi 19. yüzyılda fıçılarda depolanan domuz etinin zengin kesimler tarafından çok tüketildiği dönemden geliyor. Özetlemek gerekirse eğer beni desteklerseniz ben de sizi desteklerim anlamına geliyor. Sayın dinleyiciler, şimdi de Avustralya'da en son siyasi gelişmeleri derlediğimiz bölüm olacak. Bu bölümde yayın arkadaşımız İsmail Kayhan hazırladı.
Başbakan Scott Morrison, federal seçim tarihini ilan edecek etmesine de şu koşullarda bu ilanı nasıl yapacak çok belli değil. Çünkü partisinin New South Wales'teki 12 aday üzerinde aday olup olmadıkları konusunda belirsizlik var. Salı günü başbakanın seçtiği adaylara itiraz mahkemesinde yapılan itiraz reddedildi. Morrison rahat bir nefes aldı. İtiraz mahkemesi adayların ön seçimle değil, Başbakan Scott Morrison'ın da aralarında bulunduğu 3 kişilik bir seçici kurul tarafından seçilmesinde sakınca görmedi. Ama dün Liberal Partili Matthew Comenzulli yüksek mahkemeye başvurarak itiraz mahkemesinin kararına itiraz etti. Comenzulli, partinin seçim kazanma şansını tehlikeye soktuğu gerekçesiyle hemen Liberal Parti'den atıldı. Yüksek mahkeme, Comenzulli'nin acil başvurusunu dün kabul etti. Davaya bugün saat 4'te bakacak. Başbakan Scott Morrison, bir yıl önce yapılması gereken adayları belirleyecek ön seçimleri, kendine yakın bakan ve milletvekillerinin kaybetme ihtimali nedeniyle erteledi ve sonunda ön seçimleri iptal ederek belirleme işini kendisinin de içinde bulunduğu komiteye bıraktı. Komitenin belirlediği ilk 3 aday için bu uygulamaya karşı olan Liberal Parti üyeleri mahkemede itirazda bulundu. İtirazın ardından da mahkeme karar vermeden komite 9 aday daha belirledi. Liberal Parti üyelerinin başvurusunu mahkeme geçen hafta reddetti. Ancak bu karara yapılan itirazla konu sürüncemede kalmaya devam ediyor. Bu akşam saatlerine kadar, yani davaya yüksek mahkemenin de bakmasına kadar da belirsizlik sürecek. Bu belirsizlik sürecinde, bir diğer deyişle mahkeme sürecinde, Başbakan Morrison seçim ilan eder veya edebilir mi belli değil. Comenzulli, bakanlar Alex Hawke ve Susan Ley dahil, adayların federal kurul tarafından seçilmesine itiraz ediyor. Söz konusu kişi, konuyu itiraz mahkemesine götüren ve geçen hafta kaybeden kişi. Comenzulli partiden itiraz mahkemesine başvurduğunda atılmadı. Bu partilinin partiden ihracı dün konuyu yüksek mahkemeye götürmesiyle oldu. Eğer başbakan seçimin 14 Mayıs'ta yapılmasını istiyorsa, seçim tarihini en geç pazar günü açıklamalı. Eğer seçimlerin 21 Mayıs'ta yapılmasını istiyorsa birkaç günü daha var demektir. Liberal Parti kaynakları başbakanın bazı adayların kim olacağı konusunda belirsizlik olsa bile seçim tarihini açıklayacağına inanıyor. Aynı kaynaklar başbakanın mahkeme kararını beklemek zorunda olmadığına, seçimin ilanını takip eden 10 gün süresince aday olunabileceğine işaret ediyor. Ancak daha aday belirlemeden seçim ilan etmenin yaratacağı riskleri başbakan üzerine alır mı o da belli değil. Salı günü itirazı reddeden itiraz mahkemesi, bu konu mahkemeyi ilgilendiren bir konu değil, siyasi partinin kendi iç sorunu gerekçesine dayandı. Mayıs seçimlerinde bir partinin durumu dikkat çekici bulunuyor. Bu parti, Clive Palmer'ın United Australia Partisi. Bu küçücük partinin seçim bütçesi o kadar büyük ki, harcayacağı parayla seçim sonucunu etkileyebileceği görüşü dile getiriliyor. İş adamı Palmer'ın United Australia Partisi, Ağustos ayından bugüne kadar reklamlara 31 milyon dolar harcadı. Perşembe günü ulusal basın merkezinde gazetecilere konuşan Palmer, önümüzdeki seçim kampanyasında yani 5 haftada 40 milyon dolar daha harcayacaklarını söyledi. 2019 seçimlerinde United Australia Partisi'nin oyları %3.4'te kalmış ve hiçbir milletvekili kazanamamıştı. O zaman da Palmer, 84 milyon dolarla rekor düzeyde reklam harcaması yapmıştı. Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden Andrew Hughes, Palmer'ın parası o kadar çok ki, vereceği gazete, televizyon, internet reklamlarında başkalarına yer bile kalmayabilir, diyor. Palmer, 2019 seçiminde o kadar para harcamasına karşın milletvekilliği kazanamamasını başarısızlık olarak değerlendirmiyor. İşçi Partisi'ni iktidardan biz uzak tuttuk, diyor. Biz olmasaydık İşçi Partisi kazanırdı, diye ekliyor. O zamanki İşçi Partisi lideri Bill Shorten'ı hedef alan çok başarılı bir karşı reklam kampanyası yürüttüklerini söylüyor. Dr. Hughes, Palmer'ın partisinin 2019 seçim sonuçları üzerinde önemli etkisi olduğunu kabul ediyor ve Palmer'ın 2022 seçimine de önemli bir etkisi olacağına inanıyor. Bu etkinin özellikle COVID-19 aşı karşıtlarını kazanmaya yönelik dijital reklamlarla yaratılacağını da ekliyor. United Australia Partisi'nin parlamentoda bir üyesi var. Liberal Parti'den ayrılan ve Palmer'ın partisine geçen aşı karşıtı Craig Kelly. Craig Kelly, aşı karşıtı gösterilerde başrol oynayan bir kişiydi. Clive Palmer, ulusal basın merkezinde yaptığı konuşmada kişisel görüşü olduğunun altını çizerek ikinci tercih olarak ne liberalleri ne de işçi partisini tercih ettiğini, bu iki partiye oy vermektense yeşilleri ikinci tercih yapmayı bile göz önünde bulundurabileceğini söyledi. Bu tutum, Palmer'ın 2019 seçiminde aldığı tutumdan farklı. 2019 seçimlerinde Palmer koalisyonla anlaşma yapmış ve İşçi Partisi karşıtı bir kampanya yürütmüştü.
Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya doğu kıyılarında 14.35'i gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi bölümüne dönmeden önce birkaç mesaj geldi. Onları okumak istiyorum. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz Erdoğan Türkesi, İstanbul'da dün satışa çıkan, bu hafta oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray maçının ortalama fiyatı, biletlerin ortalama fiyatı 300-500 lira. 50 bininin tamamı satılmış. 52 bininin tamamı satılmış. İşin garibi, biletlerine kavuşanlar tekrar geri dönüp bayat ekmek kuyruğuna girip açız açız sloganları atıp takımlarını bugünden desteklemeye devam etmişler diyor bu dinleyicimiz. Beserek Rumuzu dinleyicimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki teröristler ne oldu? Çamur at izi kalsın mı oldu yine demiş. Hacı Tokdemir Bey de aşiret devleti Arabistan'dan gel, İstanbul'da bir gazeteciyi öldür. Adil ve onurlu bir yargı yapması gerekirken Arabistan'ın Türkiye'ye uyguladığı ambargonun kaldırılması karşılığında ve swap anlaşması için bu davayı Orta Çağ Devleti'ne iade etti. Bu milli gururu dillerden düşürmeyenlerin yüz karası ve zavallılığıdır. Sözüm ona, dünya lideri Erdoğan'ın adalet anlayışıdır. İçeride aslan, dışarıda ezik politikasıdır. Tıpkı papaz olayında olduğu gibi evet öyle bir durum da vardı, iade edilmişti Amerika'ya. Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldım diyenden ne beklenir ki, yazıklar olsun demiş Hacı Bey. Sayın dinleyiciler, bu hafta Yavuz Oğan'la Cemal Kaşıkçı cinayetini ve ekonomiyi konuştuk. Yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la konuşuyoruz. Yavuz Bey, önce Cemal Kaşıkçı olayıyla başlamak istiyorum. Gazeteci Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürüldü. Bu konuda şüphe yok. Cinayetin Suudi Arabistan'da üst düzey yetkililerle bağlantılı olduğu da biliniyor. Ancak en son haberlere göre Türkiye bu davayı Suudi Arabistan'a devretti bize. Süreci anlatabilir misiniz acaba?
Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da katledilmesiyle ilgili, yani vahşi bir cinayete kurban gitmesiyle ilgili o dönemde çok büyük tartışmalar olmuştu. Ankara çok net tavır almıştı. Bunun bir vahşi cinayet olduğu doğrudan en üst seviyede dile getirilmiş, hesabı sorulacak diye taahhütler verilmişti. Çok zaman geçti üstünden. 26 sanıklı davada gelinen son nokta herkesi çok şaşırttı gerçekten. Çünkü savcılık Suudi Arabistan'dan dosyanın devriyle ilgili talebi mahkemenin dikkatine sundu. Mahkeme Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Adalet Bakanlığı da dosya devrini onayladı ve Türkiye'de yargılama bitti. Yani davadan vazgeçti Ankara. Halbuki olay meydana geldikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun hesabı sorulacak demişti. Delilleri bizden istiyorlar ama verelim de onları da yok edin, öyle mi? Bu noktaya gelmeyiz, enayi değiliz gibi ifadeler kullanmıştı. Üzerinden tabii zaman geçti. O dönemde Suudi Arabistan'la çok ciddi gerilimler de yaşanıyordu. Suudi Arabistan kendi içerisinde bir soruşturma açtığını, 5 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiğini, önce idam sonra onu müebbete çevirdiğini duyurdu. Ama oradaki yargılamanın adaletli ve doğrudan sorumluları hedef alan bir yargılama olduğuna kimse inanmadı. Uluslararası kuruluşlar da inanmadı, Türkiye'deki yetkililer de inanmadı. Bu arada Türkiye ile Suudi Arabistan'ın arası gerilimliydi ve köprünün altından sular geçti. Son dönemde Türkiye'nin gerilimli olduğu ülkelerle o gerilimi yumuşatma politikası çerçevesinde Körfez ülkeleriyle de bir ilişki başladı. Önce Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki buzlar eridi. Şimdi de Suudi Arabistan'la o buzlar eriyor. Erirken de muhtemelen böyle pürüzler yaşansın istenmiyor. Türkiye kendi ülkesinde, kendi topraklarında bir insanın kesilerek, cesedi yok edilerek vahşice cinayete kurban gitmesi konusunda dosyayı kapatma kararı aldı. Muhalefet çok eleştirdi tabii bunu. Kendi egemenlik hakkından vazgeçme olarak da değerlendirildi. Bir yanıyla hem egemenlik hakkından vazgeçme hem de adaletin, siyasetin talimatıyla hareket ettiği görüntüsünü bütün dünyaya verdiği gerekçesiyle de eleştirildi. Ama hükümetten bu eleştirilere bir yanıt gelmedi. Şimdi dosya Suudi Arabistan'a gidecek. Türkiye'de yargılama olmayacak. Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor. O dönemde doğrudan hedef aldığı Prens Salman'la bir görüşme yapması da bekleniyor. Hatta öyle iddialar var ki bayram namazını Mekke'de birlikte kılacaklar diye. Ama şurası bir gerçek ki Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yaşanan gerilime son verilirken işte bu yargılamadan da Türkiye vazgeçmiş oldu. Çokça eleştirilmesine rağmen sadece Türkiye'de değil dünyada da çok eleştirildi. Keskin bir dönüş olarak Amerikan gazetelerinde yorumlar yapıldı. Uluslararası Af Örgütü gibi kuruluşlar da Türkiye'yi eleştirdiler. Ama dediğim gibi bu eleştirilere bir yanıt da gelmedi Ankara'dan.
Sıradaki sorum da herkesin aklındaki soru aslında. Türkiye'deki ekonominin durumu nedir acaba?
Ekonomi Türkiye'de bizim vazgeçilmez konumuz. Hala herkes enflasyonla yatıyor, enflasyonla kalkıyor. Fiyat artışları da yani iki kişi bir araya geldiği zaman vazgeçilmez bir konu. Son yapılan anketlerde Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesine sorusuna verilen yanıtlara baktığınızda oran %80'lerin üzerinde. Çünkü krizi, sıkıntıyı, fiyat artışlarını, refah kaybını yaşamayan bir kesim yok. Herkes kendi ölçeğinde yaşıyor. Özellikle orta sınıfın bu süreçte çok büyük zarar gördüğüne ilişkin tespitler yapıyor ekonomistler. Fiyatlar durmuyor, artıyor. Yani Mart ayında da %5'in üzerinde bir artış var aylık olarak. Yıllık artışa baktığınızda %60'ları aşmış vaziyette. Bu son 20 yılın yeni rekoru. AK Parti iktidara geldiğinde enflasyon %30'lardaydı. Bugün %60'larda, yani iki katına çıkmış vaziyette. Doğal olarak ekonomi herkesin gündelik gündem konusu. Dediğim gibi iki kişi bir araya geldiğindeki tek konu hemen hemen. Bütün topluluklarda bunlar konuşuluyor, tartışılıyor ve nereye gideceği merak ediliyor. Nerede duracağı merak ediliyor. Bu konuda enflasyonla mücadeleyle ilgili hükümet yeterli önlemi almadı diye de eleştiriliyor. Özellikle muhalefet uygulanan politikanın aslında bir politika uygulanmadığını söylüyorlar. Kendi haline bırakılmış bir ekonomi olduğundan bahsediyorlar ve bunun da enflasyonu asla engellemeyeceğini, toplumda çok ciddi yaralar açacağını, bu yaraların iyileştirilmesi için de önümüzdeki dönemde çok acılı reçetelerin yazılmak zorunda kalınacağını aktarıyorlar. Çeşitli risklere dikkat çekiyorlar. Mesela borçlanırken dolar üzerinden borçlanması, borçlanırken hükümetin enflasyona endeksli kağıtlar çıkartması, bu borçları kamu borcu olarak göstermemesi, faizler zamanda geldiğinde ödeyerek bir muhasebe oyunuyla borçları düşük gösterdiği gibi eleştiriler var uzmanları tarafından. Hükümet kanadına baktığınızda ise dünya zaten bununla uğraşıyor diyor hükümet. Yani bütün son yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Avrupa'da durum bizden vahim ifadesini kullandı. Halbuki Avrupa Birliği ülkelerinin enflasyonlarının tamamını topladığınızda Türkiye'deki kadar etmiyor. Ama Ankara'dan yapılan yorumlar genelde bu enflasyonun yurt dışından ithal edildiği biçiminde. Ama şurası bir gerçek. Rakamlara baktığınızda Eylül ayından itibaren faiz düşürülmeye başlandı ve Türkiye'deki enflasyon da grafikte yukarı doğru çıkmaya başladı. Ekim'de tekrar düşürüldü ve dolarla birlikte enflasyon yükseldi. Kasım öyle, Aralık'ta zaten bir kur krizine doğru gidiyordu Türkiye. Bu sefer başka zararları olabilecek kur korumalı mevduat hesabını devreye soktu Ankara. Şimdi de diyor ki yöneticiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Hazine Bakanı da, bakın biz kur krizini hallettik. Burada önemli bir enstrümanı devreye soktuk. köpüğü aldık. Şimdi enflasyonla ilgili bir sorunumuz var, doğru. Bunu da halledeceğiz. Çünkü onu nasıl hallettiysek buna da bir formül bulacağız. Geçmişte enflasyon düşürmüştük, yine düşüreceğiz. Ama dünyayı görüyorsunuz, dünyanın durumu sıkıntılı. Onlarda da son 30 yılın en yüksek enflasyonu var. Onlarda da bir takım ürünlerde aşırı fiyat artışları var. Bunun da önüne geçeceğiz ifadelerini kullanıyor iktidar sözcüleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son parti toplantısında, kapalı olan toplantıda, yüksek fiyatlardan şikayet eden AK Partili yöneticilere yaz geldiği zaman bolluk olacak. Bu sene yağışlar çok iyi gitti. Tarımda durum iyi. Onun için yaz geldiğinde fiyatlar aşağı doğru düşecek ifadelerini kullandığı da yazıldı ve bunlar yalanlanmadı. Halbuki bu işin içinde olanlar Antalya'dan taş yüklese bir kamyon, hiç para vermeden yani, İstanbul'a getirse, o taşları indirse kilogram fiyatının 6 lira olacağını söylüyor. Yani böyle bir taşıma maliyeti var. Üstüne bir de o taşları büyüklüğüne göre ayarlarsa daha fazla olur deniyor. Yani çiftçi 0 liraya bir ürün verse bile İstanbul'a ulaşması 6 liralık kilo maliyeti demek. Bundan sonra hiçbir ürünün ucuz olmayacağı biçiminde uzmanların ifadeleri de var. Ucuzlamanın ancak üreticiyi destekleyerek mümkün olabileceği, ulaştırmada, nakliyede bir takım desteklerin devreye girmesiyle mümkün olabileceği ifade ediliyor. Ama bu alanlarda atılmış ya da atılacak, atılması muhtemel herhangi bir adım söz konusu değil. Bununla ilgili herhangi bir açıklama da yapılmış değil. Daha çok hükümet işte fırsatçılardan, stokçulardan bahsediyor ve bu yaşanan sıkıntının bir bölümünü onlara mal ediyor. Önümüzdeki dönemde muhtemelen, geçmişte de böyleydi, zincir marketler hedef tahtasında oluyor. KDV indirimlerini fiyatlara yansıtmadı diye eleştiriliyor bu zincir marketler. Yani biraz sorumluluğu üstüne almadan bu süreci yürütmeyi, götürmeyi planlıyor. Ama ekonomi politikasını uygulamaya koyduğunda en büyük hedef cari fazla vermekti hükümetin hedefi. Ocak-Şubat aylarına baktığımızda, Mart ayında dahil ettiğimizde bir ithalat patlaması var Türkiye'de. Yani o hesap da çok tutmuş görünmüyor. Turizm gelirlerinden bir beklenti vardı. Ukrayna-Rusya savaşı orada da evdeki hesabın çarşıya uymamasını beraberinde getirecek gibi görünüyor. Yani yeni program bütün planları alt üst etmiş vaziyette ama Türkiye'de buna alışık. Ekim ayında orta vadeli plan açıkladı bu hükümet. Orada bu yıl için öngördüğü dolar kuru 9,5'lar civarındaydı. Enflasyon 10-15'ler civarındaydı. Hepsi alaşağı edilmiş durumda. Ama ekonomiye ilişkin kaygılarını dile getirenleri de işte bundan faydalanmaya çalışan, bundan siyasi rant sağlamaya çalışan çevreler olarak eleştiriyor. Özellikle bugün Milliyetçi Hareket Partisi pireyi deve yapıyorlar diyerek muhalefete yüklendi. Ama kim ne derse desin, şu anda iktidar da artık bir hayat pahalılığını kabul ediyor, bunların geçeceğini söylüyor. Ama kim ne derse desin, şu anda Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi hayat pahalılığı, refah kaybı, artan enflasyon, gelirlerin enflasyon karşısında erimesi, hayatın zorlaşması.
Yavuz Bey, Ukrayna'nın işgali de Türkiye'de ekonomiyi etkiliyor tabii ve Türkiye'nin tüm çabasına rağmen savaş kısa dönemde bitecek gibi görünmüyor, değil mi?
Türkiye ekonomide de aslında Rusya-Ukrayna geriliminin ortadan kalkmasına biraz umutlarını bağlamış görünüyor. Bu Merkez Bankası açıklamalarına falan da yansıdı. Savaş bittikten sonra normalleşme olacak ve ondan sonra fiyatlar yerine oturacak biçiminde. Ama bugün NATO Genel Sekreterinin yaptığı açıklamaya bakılırsa bu savaş aylar, hatta yıllar sürebilir diyor. Orada bir Burça'da ortaya çıkan katliam görüntüleri süreci elbette çok da sıkıntılı bir hale getirdi. Son olarak Çavuşoğlu da müzakereleri gölgelediğini söyledi, Burça'daki o görüntülerin. Önümüzdeki dönemde bu işin kolay olmayacağını ama müzakerenin devam etmesinden yana olduklarını da aktardı. Ankara'nın hedefi Zelenskiy ile Putin'i Türkiye'de bir araya getirmek. Bunu baştan beri zaten dile de getiriyorlar. Ama tabii bu kolay bir şey değil. Anlaşılamayan noktalar var. Türkiye birçok noktada kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye de çalışıyor. Dışişleri Bakanlarını bir araya getirmek, müzakere heyetlerini Türkiye'de bir araya getirmek önemli diplomatik başarılar olarak da gösteriliyor. Ama tabii savaşı bitirmek başka bir şey. Çünkü savaş Rusya ile Ukrayna arasında görünüyor ama aynı zamanda Batı ile Rusya arasında. Ve Batı'nın çok ciddi yaptırımları var. bu müzakerelerde bir anlaşmaya varılması durumunda Rusya o yaptırımların kaldırılmasına ilişkin bir takım taleplerde de bulunuyor. O da müzakere masasında. O müzakereyi Ukrayna ile yapması mümkün değil. Arka kapıdan yine Batı ile bir takım temaslar da söz konusu. Ama dediğim gibi NATO Genel Sekreterinin anlatımıyla da söyleyelim, bu savaş bugünden yarına bitecek gibi bir görüntü sergilemiyor. NATO destek vereceğini, Ukrayna'ya silah desteği vereceğini ama asla çatışmaya girmeyeceğini bir kez daha tekrarladı. Türkiye garantörlük taleplerine olumlu yaklaştığını söyledi Ukrayna'nın. Ama daha konuşulacak çok konu, alınacak çok mesafe var ve çatışmaların da şiddetlendiğini görüyoruz. Kiev çevresinden ayrıldı Rusya ama özellikle Donbas bölgesinde ve Karadeniz kıyısında çatışmaların şiddetlenmesine ilişkin beklenti her iki taraftan da dile getiriliyor artık. Türkiye'nin de yapabilecekleri sınırlı bu konuda. Özellikle iki tarafı bir araya getirip bir ortak nokta oluşturmaya çalışsa da Batı'nın uyguladığı ambargolar, yaptırımlarla ilgili de başka diplomatik girişimlerin devam etmesi gerekiyor.
SBS Türkçe'ylesiniz.
Sayın dinleyiciler, şimdi de bu hafta sonu bizi bekleyen spor olaylarını dinliyoruz. Sayın dinleyiciler, bu haftaki spor bölümüne Avustralya'daki toplum takımlarımızın maçlarıyla başlamak istiyoruz. Victoria Premier Ligi'nde Anadoluspor yani Hume City evinde St. Albans Saints'i ağırlıyor. Maç yarın ABD stadında saat 7'de başlayacak. Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligi'ndeki Hilal Spor yani Wirralsty United evinde Brimbank Stallions'ı ağırlayacak. Maç pazar günü saat 3'te başlayacak. Eyalet Kuzeybatı 2. Ligi'ndeki iki takımımızdan Albion Türk Gücü yani Albion Rovers deplasmanda Altona East'te karşılaşıyor. Maç yarın 3'te. Aynı ligdeki Çağrıspor yani Hume United ise deplasmanda Mill Park'la karşılaşacak. Bu maç yarın saat 3'te. Türkiye Süper Ligi'nde haftanın derbisi Türkiye'nin en heyecanla takip edilen maçlarından biri. Avustralya saatiyle pazartesi sabah saat 3.30'da Fenerbahçe Galatasaray'la oynuyor. Diğer maçlarda şöyle: Fatih Karagümrük Kasımpaşa, Rize Konya, Göztepe Kayseri, Beşiktaş Alanya, Gaziantep Trabzonspor, Yeni Malatya Giresun, Sivas Başakşehir, Adana Demirspor Altay ve Antalya Hatay. Avustralya A Ligi'nde ise bu akşam 7.45'te Adelaide MacArthur maçı var. Yarın Western United Wellington, Western Sydney Brisbane, Melbourne Victory, Melbourne City, Central Coast, Sydney FC ve Newcastle Jets, Perth maçları var. Şimdi de tüm dünyanın gözlerinin Melbourne'da olmasını sağlayan spor olayına geçmek istiyorum. Bu pazar saat 15'te Melbourne'da Formula 1 Avustralya Grand Prix'si yapılacak. 2020 ve 2021'de Covid yüzünden yapılmayan Avustralya Grand Prix'si 20 milyon dolarlık yenilemeden geçen yeni pistte düzenleniyor. Yeni tasarımlı arabaların birbirini geçmesine daha fazla fırsat yaratıldığı söyleniyor. Sezonun 3. yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinden önce Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışları yapıldı ve Ferrari ve Red Bull takımları bu yıl önde gidiyor. Efsanevi sürücü Mercedes'ten Lewis Hamilton bu yıl yarışları Bahreyn'de 3. ve Suudi Arabistan'da 10. sırada bitirdi. Avustralya Grand Prix'sinde sıralama yarın öğleden sonra 3 ve 4 arasındaki turlarla belli olacak. Yarış, tekrar ediyorum, Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle pazar günü saat 3'te başlıyor. Sayın dinleyiciler, bir sonraki yayınımız pazartesi sabah saat 14'te başlayacak. Bundan sonra pandemi ile ilişkili bir gelişme olmazsa da tüm yayınlarımızı stüdyodan canlı yapmayı planlıyoruz. Bir de gelecek hafta taşınma yüzünden bir hafta izinliyim, yerime arkadaşımız İsmail Kayhan bakacak. Şimdilik güle güle demeden önce en son gelişmelere sbs.com.au/Turkish internet hesabımızdan, SBS Turkish Facebook hesabımızdan ve SBS Radyo uygulamasından ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Bu arada önümüzdeki saat veya günlerde başbakanın seçim tarihini açıklamasına hazırlıklı olmak gerekiyor. Bir sonraki yayınımızda büyük bir ihtimalle hepimiz seçim tarihini biliyor olacağız. Ve seçim tarihi açıklandıktan sonra kayıt olmak için sadece bir hafta olduğunu da unutmayın lütfen. Bu özellikle en son seçimlerden sonra vatandaş olanlar veya 18 yaşına girenler için önemli. SBS Türkçe'de görevli bizler hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler dileriz. Esen kalın.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.